Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Tekrar öngördüğümüz başlıklar çerçevesinde birlikteyiz. Son birkaç haftadır sizlere Erdoğan'ın gördüğü anketler neticesinde hareket ettiğini, en inandığı değerin anket sonuçları, anket verileri olduğunu ve bundan sonraki adımlarını da sahadan aldığı anket çalışmalarına göre atacağını söylemiştim ve bazı öngörülerim yavaş yavaş çıkmaya başladı. Özellikle Twitter'da ve YouTube'daki yorumlarımı takip edenler uzun bir süredir HDP'yi kapatacaklarını, asıl hedefin HDP olmadığını, Millet İttifakı olduğunu, zira Türkiye'de iki tane %40'lık Türk seçmen bloğun oluştuğunu, Millet ve Cumhur İttifaklarının bu %40 artı eksi civarında kilitlendiğini ve neticeyi ipi göğüsleyecek olan başkan adayını Kürt oyların belirleyeceğini, tıpkı İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi Türkiye ekseninde de böyle olacağını söylemiştim. Bu büyük bir kehanet değil. Zira Türk seçim tarihine baktığınız zaman zaten İstanbul ve Ankara'yı sürekli kazanan iktidarların merkezde de iktidarı devraldığını, o akımın, o partinin ya da o ittifakların, o müttefikliklerin genelde de iktidara geldiğini, o koalisyonların görevi devraldığını görebiliyoruz. Bunun üstünden bir okuma yapmıştım ve Türkiye'deki bazı trendlere bakmıştım. Şimdi güvenebileceğimiz anket firmalarının yaptığı saha çalışmalarını sizler de takip ediyorsunuzdur. Ben de sizlere burada ara sıra onları yorumlamaya çalışıyorum. AKP ve MHP'nin ittifakı artık %50'yi bulmaya yetmiyor. Bu bir panik halini oluşturuyor sarayda. Panik yaptıkça yeni hamleler yapıyor ve eskiden bu hamleleri yaparken netice alıyordum ama artık niçin netice alamıyorum diyerek daha fazla panik yapıyor ve daha fazla hata yapmaya başlıyor. Seri hatalar yapıyor Erdoğan. Daha önce sizlere içgüdüsel olarak siyaset yapan bir entelektüel olmasa bile siyaseti çok iyi bilen bir aktör olduğunu söylemiştim Erdoğan'ın. Onun için ona şimdi yakıştıramayacağımız bazı hatalar yapıyor. İşte bu da entelektüel olmadığından. Zira Erdoğan şartlı refleksle, yani şimdi teşbihte hata olmaz, kesinlikle hakaret etmek için söylemiyorum. Psikolojide o Pavlov'un köpeği vardır, işte zili çalar et verir, zili çalar et verir, zili çalar et vermediğinde hayvanın ağzının sularının aktığını görür. Bu içgüdüsel olarak yapılan, gösterilen bir davranıştır. Köpek orada bir entelektüel değildir, ete şartlandığı için ağzının suyu zil sesiyle birlikte akmaktadır. Şimdi geçmişte ben zili çalıyordum ve bu kitleler buraya geliyordu. Ben de %50'yi kutuplaştırıp istediğimi götürüyordum. Şimdi niye götüremiyorum sorusuyla yaşamak zorunda Erdoğan. Zira zili çalıyor, kitleler geliyor ama açız diye bağırıyorlar Erdoğan'a. Onu yakaladıkları yerde işsiziz, çocuğum askerden geldi, 4 senedir 5 senedir iş bulamıyor, açız feryatları ön plana çıkıyor. Eskiden işte onun naralarını atan, dombra söyleyen, onun ismiyle coşan kitleler artık öyle değil. Ekonomik olarak taban çöktüğü için, ekonomik olarak kitlesi çok büyük zarar gördüğü için, ekonomik olarak artık insanlar bu işin düzelmeyeceğine, iyiye gitmeyeceğine yavaş yavaş inanmaya başladığı için Erdoğan kimlik siyaseti üzerinden geçmişte aldığı neticeleri o hızda alamıyor. Peki bundan sonra ne yapacak? Geçmişte aldığı, yaptığı hamlelerle şayet aynı neticeleri alamıyorsa o zaman çok daha büyük hamleler yapması gerekiyor. Onun için ben şu ifadeyi kullandım geçen hafta. Geçmişte yaşadığınız dayanılmaz, acı dolu, ızdırap dolu, gerginlik dolu, kutuplaştırmacı siyaseti katlarla çarpın. Önümüzdeki dönemde bunları yaşamaya başlayacaksınız. Gelin size adım adım Erdoğan'ın yol haritasını özetleyeyim. İki ayaklı bir yol haritası var. Onun akabinde de son Suriye'ye yaptığı operasyonla birlikte ne yapmaya çalıştı? Bu operasyon akabinde Türkiye'de neler vuku bulacak? Bunu tartışalım ve en sonunda finalde de HDP'nin kapatılması önümüze nasıl bir Türkiye getirecek? Kürtler nasıl bir reaksiyon verecekler? Bununla birlikte bugünkü yorumumuzu finallendirelim. Erdoğan'ın önünde iki ayaklı bir yol haritası var. Bunlardan bir tanesi ağırlıklı olarak kendisine yarayacağını düşünüyor. Diğer hamleyle birlikte MHP'nin bu hamleye tolere etmesi ve desteklemesi karşılığında diğer hamleyle birlikte de MHP'nin oylarını yukarı çıkartmayı hedefliyor. Bu iki ayak şu. Birincisi, artık zikrettim bu yayında, zaten siz de görmeye başladınız. Son yapılan rehineleri kurtarma operasyonu, daha doğrusu rehineleri kurtaramama ve maalesef hepsinin 13'ünün de hayatını kaybetmesine mal olan yüz kısaltıcı bir şekilde ve acı dolu bir şekilde neticelenen bu operasyon akabinde artık şu görünür olmaya başlandı. O akşam hemen 718 HDP'li gözaltına alındı. Sabah uyandığımızda da MHP Başkanı Devlet Bahçeli çıktı. Dedi ki, Anayasa Mahkemesi derhal HDP'yi kapatsın. Yani yargıya direktifini verdi. Planın birinci ayağı bu. MHP'nin oylarını yükseltmeye yönelik ya da milliyetçi İslamcı çizgide duran kitlelerin tekrar AKP safında durmasını sağlayacak plan bu. HDP'yi şeytanlaştırmak ve HDP'yi kapatmak. Adım adım buraya doğru gideceğiz. Bu yeterli değil. Buradan aslında yapmak istedikleri hamle, yaklaşık 2 ay önce size bunu yorumlamıştım. Görünürdeki açık hedef HDP, gerçek hedef Millet İttifakı diye bir başlık atmıştım. Buradaki asıl hedef, hedef Millet İttifakı'nı çatırdatmak. Yani Millet İttifakı şayet bu HDP'nin kapatılma hamlesine farklı tepkiler verirse, farklı kutuplarda durarak tepkiler verirlerse Millet İttifakı bölünmüş olacak ya da Millet İttifakı'nın bu kapatma davasına sessiz kalması, destek vermesi durumunda Kürt seçmen sandığa küsecek, gitmeyecek, kendi adaylarına oy verecek ve o %40'lık Türk seçmenlerin kendi aralarında yarışmalarını sağlamış olacak gibi bir hesap var Erdoğan'ın önünde. Kürt seçmeni seçimde etkisiz eleman konumuna getirmek. Millet İttifakı'nı ikiye bölmek. Buradaki gidişatta şunu görüyoruz. Parlamenter sistem olsaydı burada kısmen netice alabilirlerdi ama başkanlık sisteminde sonuç olarak partilerin nerede durduğundan ziyade başkan adayının nasıl tepki vereceği de çok önemli. Yani muhal farz diyelim ki Mansur Yavaş Millet İttifakı'nın başkan adayı oldu ama HDP'nin kapatma davasına İYİ Parti'den farklı bir tepki verdi. İYİ Parti'nin onu destekliyor oluşu onun Kürt seçmenin oylarını alabileceğine, almasına mani olabilecek bir duruş ya da bir tavır değildir. Bir de şunu gözlemliyoruz. Artık Erdoğan öyle bir kimliğe büründü ki kendi kendini Kürtler için o kadar inanılmaz bir antipatik bir objeye dönüştürdü ki yani mübalağa etmek istemiyorum ama Erdoğan'dan intikam alabilmek için, Erdoğan'a bir ders verebilmek için karşısına kim çıkarsa çıksın ona bir ders verme motivasyonuyla Kürt seçmenin hatta sadece HDP kökenli değil, muhafazakar kökenli Kürt seçmenin de onun karşısındaki adaya yönelebileceğini öngörüyorum. Bu HDP kapatma operasyonuyla Sünni Kürtlerin de kimlikleriyle oynamış olacak. Onlara da dolaylı olarak hakaret etmiş olacaklar. Zira HDP gelmiş geçmiş merkeze en yakın, demokratik söylemi en güçlü bir şekilde güçlendiren, Kürt kimliğinden ziyade sol, sosyalist, sosyal demokrat kimliğiyle var olmaya çalışan, Türkiye bayraklarıyla da miting yapabilen ve agresif söylemlerden uzak durmaya çalışan, bugüne kadar göreceli olarak, mukayese olarak baktığımız zaman merkeze en yakın, Kürt barışına en çok hizmet edebilecek bir parti olarak karşımızda duruyor. Geçmişteki işte DEP'leri, HADEP'leri vesaireleri düşündüğümüz zaman. Bu Sünni kökenli muhafazakar Kürtlerin özellikle genç kuşakların da dikkatinden kaçmayacaktır ve onların da tepkisel olarak Erdoğan karşısındaki adaya yönlendirecek, HDP kapatılsa bile karşılarında duracak olan aday çerçevesinde onları kenetleyebilecek bir şeydir. Peki ikinci hamle ne? İkinci hamlenin bir öngörü sadece. Bu doğru çıkmayabilir. Çünkü Erdoğan'ın taktiği şudur, önce bir şeyi ortaya üçüncü aktörler tarafından dolaylı olarak atar, sonra anketlerle bunun ne kadar taraftarı olup olmadığını ölçtürtür ve bu ölçüm neticesinde ha ben bunu işleyebilir miyim, işleyemez miyim noktasına gelir ve yoluna öyle devam eder. Şimdi Erdoğan'ın üçüncü ağızlardan kastım partisindeki önemli aktörler bile değil, onların dışındaki aktörler vesilesiyle Ayasofya'nın akademik titili de olan imamı vesilesiyle bir şeyi gündeme getirdi ve bu İslamcı medyada olsun, tepkisel olarak da muhalefet sosyal medyasında olsun yer buldu ve tartışılmaya başlandı. O da şu, yeni anayasada laiklik maddesi olmamalı. Muhtemelen Erdoğan şu anda kitlelerin buna nasıl baktığını ölçtürtüyor. Önce tartıştırtıyor, kitleler bunu duyuyor ve onların vereceği reaksiyonlara göre ben bu akım üstünden yürüyebilir miyim? Ben bu akım üstünden kitleleri kutuplaştırıp işte laikliği kaldırıyorum, bu madde üstünden size zulmediyorlardı. Başörtüsü kavgaları da bu yüzden oldu, evlatlarınız Türk ordusuna da bu yüzden giremedi vesaire bir liste yapacak. Ama bunu kullanıp kullanmayacağını kendisi de bilmiyor. Anketlerin ve saha ölçümlerinin sonuçlarına baktıktan sonra karşımıza çıkacak. Ama ikinci madde, karşımızda duran ikinci madde anayasada laiklik maddesi olacak mı, olmayacak mı tartışmasıdır. Bunun için Saadet Partisi'ni mutlaka kendi yanında istiyor. Tabii ki onun %1-1,5'luk olarak ölçülen yeni oy oranına da ihtiyacı var. Bu da çok önemli. Şüphesiz çok önemli. Şeylerde başkanlık yarışında %0.5'lar bile çok önemli. Zira Erdoğan kendi hamleleriyle artık oy kazanamıyor. Daha fazla oy kazanabilmesi için ittifak sayısını, müttefik sayısını artırarak ittifak cephesini genişletmesi gerekiyor. Onun için Saadet önemli. O %1,5'u çok önemli. Ama bundan çok daha önemli olan şey şu. Düşünün, siz laiklik maddesi üstünden kutuplaştırıcı ve çatışmacı bir politika yürütüyorsunuz ve karşınızda da Saadet Partisi merhum Erbakan'ın tabiriyle size hadi oradan diye bağırıyor. Biz senin kartını gördük diyor. Bu Erdoğan'ın altındaki halıyı, uçan halıyı, kutup kimlik siyaseti üstünde uçan o halıyı çeker, alır. Onun için mutlaka Büyük Birlik Partisi ve MHP gibi muhafazakar sokağın önemli ve gelenekten gelen bir aktörü olan Saadet Partisi'ni kendi safında istiyor. Peki bunlar üstüne şunu yorumlamamız gerekiyor. Muhalefet ne yapması gerekiyor? Muhalefet ölü taktiği yapıyor bugüne kadar. Bu tür kutuplaştırıcı siyasetlerde tartışmaya girmiyordu. Biz de ona kızıyorduk. Ben kısmen hak verdiğim noktalar oluyordu. Çünkü şunu bekliyorlardı. Yani ekonomik çöküşle birlikte Erdoğan artık kendi kendini imha ediyor. Burada topa girip onun gereksiz tartışmalarına malzeme ve meze olmaktansa kenarda durup yolumuza devam edelim tavrını tercih ediyorlardı. Ama şimdi somut hamleler yaparak, kapatma davası gibi, laiklik maddesi gibi Erdoğan şöyle diyor muhalefete, hadi konuşmayın bakalım, hadi tepki vermeyin bakalım, ben bıçağı kemiğe dayıyorum artık, sizin ağzınızdan bir haykırış çıkacak, ya bana bir tepki vereceksiniz ya da bırakacaksınız o bıçakla sizin en sevdiğiniz, en netice alma ihtimali olan yerlerinizi delik deşik edeceğim. Erdoğan aslında ölü numarası yaparak AKP'nin içe çöküşünü bekleyen muhalefeti konuşturmaya yemin etmiş ve bu istikamette yol alıyor. Evet, benim öngörülerim bu istikamette. 7 Haziran seçimlerinde iktidarı kaybettikten sonra AKP Türkiye'de 600 kişi ölmüştü. Bu son kurtarma operasyonu ile birlikte bir işaret fişeği havaya doğru atıldı. Maalesef bundan sonra acı ve çok daha acı dolu günleri yorumlayacağız. Türkiye gündeminde bundan sonra PKK'nın Kürt siyasetinin, Kürt kimliğinin öncelikli olduğu ama akabinde tutturabilirlerse laiklik maddesinin de tartışıldığı bir sürece girmiş olacağız. Çok gergin, çok fazla gerilimin olduğu, umarım olmaz, umarım yanılırım ama tıpkı 7 Haziran ve 1 Kasım gibi muhtemelen işte o dün operasyonda gördüğümüz gibi kanın ve tabutların da gelmeye başladığı acı dolu bir sürece girdiğimizi gözlemliyoruz. Çünkü karınları tokken yaptığı hamlelerle bugün yaptığı hamleler neticesinde Erdoğan'ın netice alamamasından dolayı dozu artırması, gerilimi artırması, acıyı artırması gerekiyor. Bunu eksende de birçok hata yapıyor. Dün işte o Rize Kongresi'nde iki büyük hata yaptı. Rize esnafı dükkanları kapatmış. Pandeminin bitmesini beklerken o bir salona topladığı kitleyle övündü. Dedi ki bakın işte burası lebalep dolu. Onu izleyen esnaf ne düşünmüştür acaba? Aylardır dükkanını açamayan ve bunun üstüne bir şey daha yaptı ve hala tüylerimi ürperten, kabullenemediğim propaganda konuşması yaparken bir gün önce evladını kaybetmiş bir anneyi arayıp mikrofona dayadı. Beni orada ağlattı bizim geleneğimizde başsağlığı merhumun yakınlarının ayağına gidilir. Orada gizli bir şekilde acısı paylaşılır ve acı paylaşılarak azaltılır. Bu acı propagandası yaparak bize şunu gösterdiler. Dün tabuta yaslanarak propaganda yapıp netice alan ekol bu yolda, bu istikamette yoluna devam edecek ve ölüm üstünden, gözyaşı üstünden, acı üstünden toplumu kutuplaştırarak, acıyla toplumu körükleyerek kendi %50'sini tekrar oradan kopartmayı deneyecek. Bu hafta sizlere şu soruyu soracağım. Hep birlikte izlediniz. İşte ben dünyada eşine benzerine rastlanmamış bir operasyon olarak görüyorum kurtarma operasyonunu. Havadan bombalama yaparak esirleri kurtarmaya çalışan bir operasyon var mı tarihte? Buna şahit oldunuz mu bilmiyorum. Sözcü'de İsmail Saymaz'ın yaptığı röportajda evladını kaybeden bir aile kendilerine sadece evladının naaşının yüzünü gösterdiklerini ve vücudunu göstermediklerini ifade etmişler. Bu çok önemli bir tartışma noktası. Acaba orada tartışmaları farklı bir noktaya taşıyacak deliller mi vardı sorusunu gündeme getiriyor. Bunları tartışmak istemiyorum. Ben PKK'nın bu 13 insanı infaz etmiş olabileceğine ve PKK'nın gerçekten bir terörist örgüt olduğuna inanıyorum. Buna inanmayanları da anlamakta güçlük çekiyorum. Ama bu sürecin gideceği nokta bize mutluluk getirmeyecek. Bu hafta size yorum köşemizde tartışmak üzere hazırladığım soru şu. HDP'yi Kürt barışı için bir şans olarak mı yoksa antipatik bir aktör olarak mı görüyorsunuz? HDP'nin kapatılması Kürt siyasetine, Kürt sorununa, çözümüne hizmet mi eder? Dün ovada siyaset yapın, dağda terör yapmayın diyen devlet, bugün ovada siyaset yapan HDP'nin belediyelerine kayyım atayıp milletvekillerini tutuklayıp partisini kapatarak ne yapmaya çalışıyor ve bu yapmaya çalıştığı şeyden sizce netice alabilecek mi sorusunu hep birlikte yorum köşemizde tartışalım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.